Ayrım 9.
15. Benim adım Ester. Aşk mı insanı budala yapıyor, yoksa yalnızca budalalar mı aşık oluyor? Yıllardır bohçacılık, çöpçatanlık yapıyorum. Bunun cevabını bilemiyorum. Birbirlerine tutuldukça daha zekileşen, daha bir kurnaz olup akıllıca dolaplar çeviren bir çifti, hele bir erkeği tanımak isterdim çok. Bildiğim kurnazlıklara, küçük tuzaklara, hilelere başvuruyorsa bir erkeğin hiç mi hiç aşık olmadığıdır. Kara Efendimiz ise daha şimdiden soğukkanlılığını kaybettiğini, benimle Şeküre'den bahsederken bile bütün ölçüleri kaçırdığını gösteriyor. Pazar yerinde ona Şeküre'nin sürekli onu düşündüğünü, bana onun cevabını sorduğunu, onu hiç böyle görmediğimi ve bunun gibi herkese söylediğim nakaratı ezberden söyledim. Öyle bir bakıyordu ki bana, acıdım ona. Bana verdiği mektubu acele doğru Şeküre'ye götürmemi istedi. Bütün budalalar aşklarında sanki çok özel bir acele gerektiren bir durum var sanıp, aşklarının şiddetini açığa vurup aşıklarının eline silah verir, onlar da akıllıysalar cevabı geciktirirler. Sonuç, aşkta acele işleri geciktirir. Bu yüzden Kara Efendi, acele acele diye verdiği mektubu önce başka bir yere götürdüğümü bilseydi bana şükrederdi. Çünkü yerinde onu uzun uzun beklerken donmuştum. Isınmak için önce yolumun üzerindeki evlatlarımdan birine uğrayayım dedim. Mektubunu taşıyıp kendi elimle evlendirdiğim kızlarıma evladım derim ben. Bu kaknem kız öyle müteşekkirdir ki bana her gelişimde çevremde pervane olmaktan başka elime birkaç akçe tutuşturur. Gebeymiş, sevinçliydi. Ihlamur kaynattı, tadını çıkararak içtim. Yalnız kaldığımda Kara Efendi'nin verdiği paraları da saydım. 20 akçe. Tekrar yola koyuldum. Ara sokaklardan çamuru donup yürünmez hale gelmiş uğursuz geçitlerden geçtim. Evin kapısını vururken şakacılığım tuttu da bağırdım. Bohçacı geldi, bohçacı dedim. Padişaha layık en alasından raksbendi tülbentim var. Keşmir'den gelmiş harika şallarım. Bursa kadifesinden kuşaklığım. En iyisinden kenarı ipekli mısır bezinden gömlekliyim. Nakış nakış tülbentten örtülerim. Döşek ve yatak çarşaflarım. Rengarenk mendillerim var, bohçacı. Kapı açıldı, içeri girdim. Her zamanki gibi ev, yatak, uyku, kızarmış yağ ve nem kokuyordu. Yaşanmakta olan bekar erkeklerin o korkunç kokusu. Cadaloz dedi, niye bağırıyorsun? Hiçbir şey demeden çıkarıp mektubu verdim. Yarı karanlık odada gölge gibi yaklaşıp bir anda kaptı onu elimden. Yan odaya geçti. Orada yanan bir lamba vardır hep. Kapının eşiğinde durdum. Baban efendi yok mu dedim. Cevap vermedi. Kendinden geçmiş mektubu okuyordu. Bıraktım okusun. Lamba arkasında olduğu için yüzünü hiç göremiyordu. Mektubu bitirince bir daha okumaya başladı. Evet dedim. Ne yazmış? Hasan okudu. Sevgili Şeküre Hanım, ben de yıllarca bir tek kişinin hayaliyle yaşadığım için kocanı beklemeni, ondan başka hiç kimseyi düşünmemeni takdirle anlıyorum. Senin gibi bir kadından dürüstlük ve iffetten başka ne beklenir ki? Bir kahkaha attı Hasan. Ama nakış için babanı görmeye gelmem seni taciz etmek değildir. Bu hiç aklımdan geçmez. Senden işaret, hele cesaret aldığımı öne sürecek hiç değilim. Yüzün pencerede bana nur gibi gözüktüğünde bunun Allah'ın bana bir ihsanı olduğundan başka hiçbir şey düşünmedim. Çünkü senin yüzünü görebilmek mutluluğu bana yeter. Burasını Nizami'den araklamış diye araya girdi öfkeyle. Ama madem bana yaklaşma diyorsun, söyle bir melek misin ki sen yanına yaklaşmak korkunç olsun? Dinle beni, şunu dinle. Gece yarıları umutsuz bir hancı ile idam kaçkını haydutlardan başka kimseciklerin konaklamadığı ıssız ve lanette kervansarayların pencerelerinden çıplak dağlara vuran ay ışığını seyrederek ve benden de bahtsız, yalnız kurtların ulumalarını dinleyerek uyumaya çalışırken bir gün ansızın bana işte o pencerede göründüğün gibi görüneceğini düşünürdüm. Dinle, şimdi kitap için babana geri geldiğimde çocukluğumda yaptığım resmi bana geri veriyorsun. Bu benim için seni bulduğumun işaretidir. Biliyorum, ölümün değil. Oğullarından birini, Orhan'ı gördüm. Zavallı yetim. Onun babası ben olacağım. Maşallah, iyi yazmış dedim. Şair olmuş bu. Melek misin ki sen yanına yaklaşmak korkunç olsun dedi. İbni Zerhani'den çalmış o sözü. Ben daha iyi yazarım. Cebinden kendi mektubunu da çıkardı. Al götür bunu Şeküre'ye. Mektuplarla birlikte verdiği para ilk defa huzursuz etti beni. Bu adamın karşılık almadığı aşkına çılgınca bağlanmasında tiksinti verici bir şey hissettim. Sanki sezgilerimi doğrulamak ister gibi Hasan uzun zamandır ilk defa efendiliği bir yana bıraktı ve şöyle dedi kabadayıca. Söyle ona, istersek onu kadı zoruyla eve getiririz. Gerçekten söyleyeyim mi? Bir sessizlik oldu. Söyleme dedi. Odadaki lambanın ışığı yüzüne vurdu da suçunu bilen bir çocuk gibi önüne baktığını gördüm. Bu hallerini bildiğim için aşkına saygı duyar, mektuplarını taşırım. Sanıldığı gibi para için değil. Evden çıkıyordum. Beni kapıda durdurdu Hasan. Şeküre'ye onu ne kadar çok sevdiğimi söylüyor musun diye sordu heyecanla ve akılsızca. Mektuplarında bunu sen yazmıyor musun? Söyle bana, onu babasını nasıl ikna edebilirim onları? İyi bir insan olarak dedim, kapıya yürüdüm. Bu yaştan sonra çok geç dedi, içten bir acıyla. Çok para kazanmaya başladın Hasan Çavuş, insanı iyi yapar bu dedim, çıktım. Evin içi o kadar karanlık ve kasvetliydi ki dışarıda hava ısınmış gibi geldi bana. Yüzüme güneş vurdu. Şeküre'nin mutlu olmasını istediğimi düşündüm. Ama nemli, soğuk ve karanlık evde gördüğüm o zavallıyı da bir şekilde sayıyordum. Hiç hesaplarımda yokken içimden geliverdiği için Laleli'deki baharatçılar çarşısına saptım. Tarçın, safran, biber kokuları arasında kendime geliyor sanıyordum ama yanılmışım. Evinde Şeküre mektupları aldıktan sonra Kara'yı sordu ilk. Aşk yangınının her yerine acımasızca sardığını söyledim, hoşuna gitti. Evlerinde örgü ören karılar dahil herkes zavallı Zarif Efendi'nin niye öldürüldüğünden söz ediyor diye sözü değiştirdim sonra. Hayriye, helva yap da zavallı Zarif Efendi'nin karısı Kalbiye'ye götür dedi Şeküre. Cenazesine bütün Erzurumliler pek çok kalabalık gelecekmiş dedim. Akrabaları kanı yerde kalmayacak diyorlarmış. Ama Şeküre karının mektubunu okumaya başlamıştı. Bütün dikkatimle ve öfkeyle yüzüne baktım. Bu kadının o kadar hayat deneyimi vardı ki tutkularının yüzüne yansıyış biçimini denetleyebilir. Mektubu okurken susmamın hoşuna gittiğini, bunu karanın mektubuna verdiği özel önemin benim tarafımdan da onaylanması olarak gördüğünü hissettim. Böylece mektubu bitirip bana gülümseyince Şeküre'nin hoşuna gitsin diye şu soruyu ona sormak zorunda kaldım. Ne diyor? Çocukluğundaki gibi bana aşık. Ne düşünüyorsun? Ben evliyim, kocamı bekliyorum. Tahminlerinizin aksine benim ilgilenmemi istedikten sonra bu yalanı atıvermesine hiç kızmadım. Hatta bunun beni rahatlattığını söylemeliyim. Mektup taşıyıp hayat üzerine öğütler verdiğim pek çok genç kız ve kadın, Şeküre'nin gösterdiği dikkati gösterseydiler, hem benim işim hem onların işi yarı yarıya kolaylaşır, hatta bazıları çok daha iyi kocalara varabilirlerdi. Öteki ne diyor diye sordum yine de. Hasan'ın mektubunu şimdi okumak istemiyorum diye cevap verdi. Hasan'ın karının İstanbul'a döndüğünden haberi var mı? Varlığından bile haberi yok. Hasan'la konuşuyor musunuz diye sordu güzelim kara gözlerini açarak. Sen istediğin için. Evet, acılar içinde. Seni çok seviyor. Gönlün bir başkasına meyletse bile bundan sonra ondan kurtulman çok zor. Mektuplarını kabul etmen onda çok umutlar uyandırdı. Ondan kork. Çünkü değil seni eve geri getirmek, ağabeyinin öldüğünü kabul ettirip seninle evlenmeye hazırladı kendini. Son sözümün tehditkar yanını dengelesin ve beni o mutsuzun sözcüsü durumuna düşürmesin diye gülümsedim. Öteki ne diyor peki diye sordu. Ama kimi sorduğunu biliyor muydu? Nakkaş mı? Aklım karmakarışık dedi birden. Belki de düşüncelerinden korkarak her şey daha karışacakmış gibi de geliyor bana. Yaşlanıyor artık babam. İleride bizlere, bu yetim çocuklara ne olacak? Hepimize bir kötülüğün yaklaştığını, şeytanın bizler için kötülükler hazırladığını seziyorum. Esther, bana öyle bir şey söyle ki mutlu olayım. Sen hiç merak etme canım Şeküren, dedim içim titreyerek. Gerçekten çok akıllısın, çok güzelsin sen. Bir gün yakışıklı kocanla aynı yatakta yatacak, ona sarılacak, bütün dertlerini unutup mutlu olacaksın. Bunu gözlerinin içinden okuyorum. Öyle bir sevgi yükseldi ki içimde gözüm nemlendi. İyi de hangisi olacak o koca? Bunu senin o akıllı yüreğin sana söylemiyor mu? Yüreğimin ne dediğini anlayamadığım için mutsuzum ben. Bir sessizlik oldu. Bir an Şeküre'nin bana hiç mi hiç güvenmediğini, ağzımdan laf almak için güvensizliğini ustalıkla gizlemekte olduğunu, kendini acındırdığını düşündüm. Mektuplara şu anda bile cevap vermeyeceğini anladığım zaman bütün kızlarıma, şaşılara bile söylediğim şu sözü söyleyip bohçamı kapıp avluya çıkıp sıvıştım. O güzel gözlerini dört açarsan başına kötü bir şey gelmez canım, merak etme sen. 16. Ben Şeküre. Eskiden bohçacı Ester'in her gelişinde benim gibi akıllı, güzel, iyi yetişmiş, dul ama namuslu bir kadının yüreğini küt küt arttıracak aşığın en sonunda harekete geçip mektubunu yazıp gönderdiğini hayal ederdim. Gelen mektupların her zamanki taleplerimden olduğunu görünce de hiç olmazsa kocamı beklemek için güç ve sabır kazanırdım. Şimdi ise bohçacı Ester'in her gidişinden sonra aklım karışıyor ve kendimi daha da zavallı hissediyorum. Dünyanın seslerini dinledim. Mutfaktan kaynama fokurtusu ve limon ve soğan kokusu geliyor. Biliyorum, Hayriye kabak kaynatıyor. Şevket ile Orhan avluda, nar ağacının orada itişerek kılıç oynuyor, bağırışlarını duyuyorum. Babam sessiz, yan odada. Açıp Hasan'ın mektubunu okudum ve merak edilebilecek hiçbir şey olmadığını bir daha anladım. Yalnızca ondan biraz daha korktum. Ve onunla aynı evi paylaştığım zamanlar, koynuma girmek için gösterdiği çabalara direndiğim için kendimi kutladım. Sonra karının mektubunu sanki incine binecek kırılgan bir şeymiş gibi dikkatle tutarak okudum ve aklım karıştı. Mektupları bir daha okumadım. Güneş çıktı ve şöyle düşündüm. Gecelerin birinde Hasan'ın koynuna girseydim ve onunla sevişseydim hiç kimse fark etmezdi bunu. Allah hariç. Kayıp kocamla benzeşiyor, aynı şey. Bazen böyle saçma ve tuhaf bir düşünce aklıma düşüveriyor. Güneş çıkmıştı ve birden ısınınca sanki bir gövdem olduğunu, tenimi, boynumu, göğüslerimin ucunu bile hissetmiştim. Güneş kapıdan üzerime öyle vururken birden Orhan giriverdi içeri. "Anne, ne okuyorsun?" dedi. "Peki, demin Ester'in son getirdiği mektupları bir daha okumadım dedim ya, size yalan söylemiştim. Yine okuyordum. Ama bu sefer gerçekten mektupları katlayıp koynuma soktum ve Orhan'a dedim ki, gel bakayım buraya sen, kucağıma. Geldi. Of maşallah, ne kadar da ağırsın, kocaman olmuşsun dedim ve öptüm. Buz gibisin derken ben, anne ne kadar sıcaksın dedi, sırtını göğüslerime yasladı. Birbirimize sıkı sıkıya dayanmış, hiç konuşmadan oturmak ikimizin de hoşuna gidiyordu. Boynunu kokladım, öptüm. Daha da sıkı sarıldım. Sessizlik oldu. Öylece durduk. Gıdıklanıyorum dedi çok sonra. Söyle bakalım dedim ciddi sesimle. Cinler padişahı gelse, dile benden ne dilersin dese, hayatta en çok ne istersin? Şevket bizimle olmasın isterim. Başka ne istersin? Bir baban olsun ister misin? Hayır, büyüyünce seninle ben evleneceğim. Kötü olan şey yaşlanmak, çirkinleşmek, hatta kocasız ve yoksul kalmak değil. Hayatta kimsenin sizi kıskanmaması diye düşündüm. Orhan'ın ısınan gövdesini kucağımdan indirdim. Benim gibi kötü ruhlu biri iyi bir insanla evlenmeli diye düşünerek babamın yanına çıktım. Padişahımız Hazretleri kitabın bittiğini kendi gözleriyle görüp sizi ödüllendirecek dedim. Venedik'e gideceksiniz yine. Bilemiyorum dedi babam. Bu cinayet beni korkuttu. Düşmanlarımız güçlü olmalı. Benim bu durumumda onları cesaretlendirdiğini, yanlış anlamalara, temelsiz umutlanmalara yol açtığını biliyorum. Nasıl? Artık bir an önce evlenmeliyim. Ne? Dedi babam. Kiminle? Dedi. Ama sen evlisin dedi. Bu nereden çıktı diye sordu. İsteğinin kim? Çok makul ve dayanılmaz bir isteğinin olsa bile dedi makul babam. Öyle birini kolay bulup beğeneceğimizi sanmıyorum ya diye araya ekleyip şöyle özetledi talihsiz durumumu. Evlenebilmen için çözmemiz gereken çok büyük meseleler var biliyorsun. Uzun bir sessizlikten sonra da şöyle ekledi. Beni bırakıp gitmek mi istiyorsun canım? Kocamın öldüğünü dün rüyamda gördüm dedim. Ama bu rüyayı gerçekten görmüş bir kadın gibi ağlamadım. Nakşa bakıldığında onu okumayı bilenler gibi rüyayı da okumayı bilmek gerek. Gördüğüm rüyayı size anlatmamı uygun bulur musunuz? Bir an bir durgunluk oldu ve konuştukları şeylerden çıkarılabilecek diğer bütün sonuçları hızlı hızlı gözden geçiren akıllı insanların yapacağı gibi birbirimize gülümsedik. Rüyanı yorumlayarak Onun öldüğüne inanabilirim ama kayınpederin, kayınbiraderin ve onlara kulak vermek zorunda olan kadı başka kanıtlar isteyecektir. Çocukları alıp eve döneli 2 yılı geçti ama kayınpeder ile kayınbirader beni geri getiremiyorlar. Çünkü bir kusurları olduğunu gayet iyi biliyorlar, dedi babam. Ama bu senin boşanmana razı oldukları anlamına gelmez. Mezhebimiz Maliki ya da Hanbeli olsaydı, dedim. Aradan 4 yıl geçtiğine bakıp kadı beni boşar, bir de üstüne nafaka bağlardı. Ama biz Allah'a şükürler olsun, Hanefi olduğumuz için bunu da yapamıyoruz. Bana Üsküdar kadısının Şafii naibinden bahsetme, onlar çürük işler. Savaşta kocası kayıp olan bütün İstanbullu kadınlar boşanmak için tanıklarıyla ona gidiyorlarmış. Şafii olduğu için kocan kayıp mıdır, kaç zamandır kayıptır, geçim sıkıntısı mı çekiyorsun, bunlar da tanıkların mıdır deyip hemen boşuyormuş. Kim sokuyor bunları senin kafana benim canım kızım, dedi. Aklını başından alan kim? Bir kere boşandıktan sonra aklımı başından alabilecek birisi varsa eğer, onu tabii ki siz bana söyleyeceksiniz. Ve ben kiminle evlenmem konusunda sizin kararınızdan asla çıkacak değilim. Benim kurnaz babam, kızının da kendisi kadar kurnaz olduğunu görüp gözlerini kırpıştırmaya başladı. Aslında babam gözlerini böyle hızla 3 sebepten kırpıştırır. 1. Sıkıştığı zamanlarda bir kurnazlık bulmak için acele acele kafasını çalıştırırken. 2. Çaresizlik ve kederden içtenlikle ağlayacağı zamanlarda. 3. Sıkıştığı zamanlarda kurnazlık edip 1. ve 2. nedeni karıştırarak az sonra kederden ağlayabilirmiş izlenimi vermek için. Çocukları alıp gidiyor, ihtiyar babanı yalnız mı bırakıyorsun? Biliyor musun ki kitabımız dedi evet, yüzünden öldürülmekten korkuyordum. Ama şimdi sen çocukları alıp gitmek isteyince ben zaten ölmeyi istiyorum. Babacığım, o işe yaramaz kayınbiraderden kurtulabilmek için boşanmam gerektiğini her zaman siz söylemez miydiniz? Beni terk etmeni istemiyorum. Kocam bir gün geri dönebilir. Dönmese de evli olmanın bir zararı yok. Yeter ki bu evde babanla otur. Bu evde sizinle oturmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Canım, az önce bir an önce evlenmek istediğini söylemiyor muydun? İşte böyledir babayla tartışmak. Sonunda haksız olduğuma ben de inanırım. Söylüyordum, dedim önüme bakarak. Sonra ağlamamak için kendimi tutarken aklıma geliveren şeyin haklılığından cesaretlenerek dedim ki, peki ben bir daha hiç evlenmeyecek miyim? Seni benden alıp uzaklara götürmeyecek bir damadın başımın üzerinde yeri var. Talibin kim? Bizimle birlikte bu evde oturur mu? Sustum. Bizimle birlikte bu evde oturacak damada babamın saygı duymayıp onu yavaş yavaş ezeceğini elbette ikimiz de biliyorduk. Babam iç güveysi diye o damadı öyle bir sinsice ve ustalıkla küçümseyecekti ki ben o adama kendimi vermek bile istemeyecektim. Babanın onayı olmadan bu halinle evlenmenin neredeyse imkansız olduğunu biliyorsun değil mi? Evlenmeni istemiyorum ve izin vermiyorum. Ben evlenmek değil, boşanmak istiyorum. Çünkü kendi çıkarlarından başka hiçbir şeye aldırmayan, düşüncesiz bir hayvan seni incitebilir. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi canım kızım? Bu kitabı da bitirmemiz lazım. Sustum. Çünkü konuşmaya başlasaydım, öfkemin farkına varmış olan şeytan da dürtüyordu. Babamın yüzüne geceleri Hayriye'yi yatağına aldığını bildiğimi söyleyiverecektim. Ama benim gibi bir kıza, yaşlı babasına cariye ile yattığını bildiğini söylemek hiç yakışır mı? Kim evlenmek istiyor seninle? Önüme baktım ve sustum. Ama utancımdan değil, öfkemden. Daha kötüsü, bu kadar öfkelendiğimi bilmeme rağmen bir türlü cevap verememek daha da öfkelendiriyordu beni. O zaman hayalimde babamla Hayriye'yi o gülünç ve iğrenç durumda yatakta düşünüyordum. Tam ağlayacaktım ki önüme bakarak dedim ki, ocakta kabak var, yanmasın. Merdivenin yanında hiç açılmayan penceresi kuyuya bakan odaya geçtim. Karanlıkta el yordamıyla hızlı yatağımı bulup serdim. Kendimi üzerine attım. Ah ne kadar da güzeldir çocukken haksızlığa uğrayıp yatağa yatıp ağlaya ağlaya uyuyakalmak. Bir tek ben seviyorum kendimi ve bu yalnızlık o kadar acıklı ki kendi yalnızlığımı ağlarken benim hıçkırıklarımı ve çığlığımı duyan sizler yardımıma geliyorsunuz. Biraz sonra baktım, Orhan benim yatağıma uzanmış. Başını göğüslerimin arasına soktu. Baktım o da orada iç çekerek gözyaşı döküyor. İyice kendime çekip bastırdım onu. Ağlama anne, dedi biraz sonra. Babam savaştan dönecek. Nereden biliyorsun? Sustu. Ama o kadar sevdim, öyle bir göğsüme bastırdım ki onu, bütün sıkıntılarımı unuttum. İnce kemikli Orhan'ımın narin gövdesine sarılıp uyuyakalmadan önce, şimdi bir tek derdim var, onu söyleyeyim size. Demin babam ve Hayriye hakkında öfkeyle size söylediğim şeyden şimdi pişmanım. Hayır, dediğim yalan değildi. Ama yine de bunu söylemiş olmaktan da öyle utanıyorum ki, siz o dediğimi unutun, hiç söylenmemiş, babam da Hayriye ile öyle yapmıyormuş gibi bakın bizlere, olmaz mı? 17. Ben eniştenizim. Zordur kız sahibi olmak, zor. İçeride ağlıyordu, hışkırıklarını duyuyordum. Ama elimdeki kitabın sayfalarına bakmaktan başka hiçbir şey de yapamıyordum. Okumaya çalıştığım cildin Kitabül Ahvalül Kıyamet'in bir sayfasında ölümden 3 gün sonra ruhun Allah'tan izin alıp eskiden içinde yaşamakta olduğu gövdesini ziyarete gitti yazıyordu. Ruh kendi eski gövdesinin mezarda kanlar ve çürümüş sular içindeki acıklı halini görünce kederlenip zavallı gövde, zavallı sevgili eski vücudum diye ağlamaklı olur, yas tutarmış. Böylece bir süre Zarif Efendi'nin acıklı sonunu, kuyunun dibindeki halini, ruhunun belki de onu mezarda değil de kuyuda ziyarete geldiğini ve tabii çok üzüldüğünü düşündüm. Şeküre'nin hışkırıkları dinince ölüm kitaplarını bıraktım. İçime fazladan bir yün gömlek giydim. Kalın keçeden kuşağımı belimi ısıtacak gibi sımsıkı sardım. Tavşan kürklü şalvarımı da giydim. Evden çıktım ki baktım kapıda Şevket. Dede nereye? Gir içeri sen, cenazeye. Karla kaplı boş sokaklarda her tarafı çürümüş, çarpılmış, ayakta zor duran yoksul evleri arasından, yangın yerlerinden geçtim. Kenar mahallelerden, bostanlar, tarlalar arasından araba takımları, tekerlekler satan, demir işleri yapan dükkanların, saraçların, eğercilerin, koşumcuların, nalbantların önünden surlara doğru dikkatli ihtiyar adımlarımla buzda kayıp düşmemeye çalışarak uzun uzun yürüdüm. Cenazeyi ta Edirne Kapı'daki Mihrimah Camii'nden niye kaldırdıklarını bilmiyorum. Camide ölünün öfkeli ve dik başı gözüken koca kafalı ve şaşkın kardeşlerine sarıldım. Nakkaşlarla, hattatlarla birbirimize sarılıp ağlaştık. Birdenbire çöken, alçalarak her yeri kaplayan kurşuni bir sisin içerisinde cenaze namazını kılarken, musalla taşının üzerindeki tabuta gözüm takıldı. Ve bu işi yapan alçağa öyle bir öfke duydum ki, bakın Allahümme barik duası bile kafamda karmakarışık oldu. Namazdan sonra cemaat tabutu omuzlarına alırken, nakkaşların ve hattatların arasındaydım hala. Leylek ile kitabım için birlikte soluk lambanın ışığında sabahlara kadar oturduğumuz bazı gecelerde beni Zarif Efendi'nin tesiplerinin ucuzluğuna, renk kullanışındaki zengin gözüksün diye her yere lacivert sürüyor, görgüsüzlüğe inandırmaya çalıştığını, benim de aslında ona hak verip ama adam yok deyişimi unuttuk da karşılıklı bir daha ağlaşma sesleri çıkararak kucaklaştık.